Ayrım 5.
Öğretmenler Günü. Yılın öğretmeni, yılın öğrencisi. Bunlar seçilir, her yıl duyurulur. İşte efendim, üniversiteye giriş sınavlarında en yüksek dereceyi tutturan falanca filanca. Falanca filanca ile bir söyleşi gazetelerde. Efendim, hep ders çalışırım. Efendim, kurstan kursa koşarım. Gece kalkar, problem çözerim. Sabaha karşı test uygularım. Oğlum Ahmet, sen bu yolda devam et. Neyse, bu bizim konumuz değil. İlin öğretmeni seçilir. 45 yıllık mı yoksa 50 yıllık mı öğretmendir? Çoğu zaman da ilkokul müdürüdür bu yılın öğretmeni. Çalıştığı okul eskimiştir, kendisi eskimemiştir. Eski okulun yerine yeni okul yapılmıştır ama ilin çok deneyimli eski baş öğretmeni koltuğundan kıpırdamaz. Haydi şuna bir ilin öğretmeni unvanını verelim. Bakalım koltuğunu bırakır mı diye düşünürler. Nerede? Tam tersi olur. Demek bende daha iş varmış ki ilin öğretmeni seçildim der. Kırık çatlak sesiyle göreve devam. Bilhassa bayan öğretmenlere nazik ve kibar olaraktan dört kollunun ilkokul kapısından girmesini bekler. Neyse, bizim konumuz bu da değil. Tüm illerin öğretmenlerinin arasından seçilen yılın öğretmeni mi, o da bizi ilgilendirmez. Ne suya dokunmuştur adam ne sabuna. Öğretmen olmuş, o okula atanmıştır. Başını sallamış, sınıfına dalmıştır. O gün bugün aynı okuldadır. Okula gidip gelirken her günkü yolunu bile değiştirmemiştir. Kendisi de hiç değişmemiştir. Allah nazardan saklasın, yılın öğretmeni olmuştur. Yo, tümü de böyle değil elbette. Canım, zaten biz başka bir şeyi anlatacaktık. Başka yılın bir şeyini. Yılın sınıfı. Evet, evet, yılın sınıfı. Şimdi diyeceksiniz, hiç yılın sınıfı olur mu? Bu da nereden çıktı? Yo, o kentteki o ilkokulun 4A sınıfı da yaptıkları şeyle yılın sınıfı seçileceklerini uslarının kıyıcığından bile geçirmemişlerdi. Nasıl geçirsinler ki? Şimdi bu çocukların tümü o yıl karnelerinde ama iki karnelerinde de her derslerinden en yüksek notu alarak mı yılın sınıfı seçilmişlerdir? Yok efendim, yok. Peki uluslararası yarışılan bir halk oyununda ülkemizi mi temsil ederek en iyi dereceyi almışlardır? Hayır efendim, o da değil. Peki bu çocuklar açılan herhangi bir devlet sınavında en büyük başarıyı göstererek hepsi de sınav mı kazanmışlardır? Yo, o da değil. Öyleyse koskoca bir sınıf hem de hiçbir bireyi eksiksiz olaraktan nasıl yılın sınıfı seçilmişlerdir? 4A sınıfı yılın sınıfı seçilmiştir. Kutlarız. İmza mı? İmza da var elbette. Hem de ne okkalı imza. O kentin, o semtindeki, o ilkokulun 4A sınıfı nasıl yılın sınıfı oldu? Şöyle oldu. Her şey 24 Kasım tarihinden bir hafta önce gelişti. 4A sınıfının başkanı İnci'nin başının altından çıktı. Salt İnci'nin başının altından çıktığı da söylenemez. Çünkü İnci'nin en yakın arkadaşları Ceylan var, Şule var, Nuray var. Mutlaka bunun dördü bir yerdeyken içlerinden biri atmıştır konuyu ortaya. Ondan sonra da konuyu İnci alıp getirmiştir sınıfa, arkadaşlarına. Ama 44 kişilik sınıfta bu konu öğretmenlerinin yanında konuşulmaz ki. Soluklanmalar derseniz tam soluklanma. Çift öğretim olduğu için dışarıya çıkan öğrenci ancak bir hohmis diye soluk alıyor. Daha soluğunu pohlamadan zil çalıyor. Haydi içeri. İncisi, Ceyda'sı, Şule'si, Nuray'ı buncacık zamanda öteki arkadaşlarıyla neyi nasıl konuşsunlar ki? Üstelik koca simiti yalayıp yutmak saniyelerle sınırlı. Hele bir de çiş varsa, çişe mi boş ver, simit mi boş ver. Yo, ikisi bir arada olacaksa o zaman uyarılar, öğütler bir yana, bir elde simit, bir yanda çiş. Evdeki büyük anne elinde yiyeceklerle tuvalete gidersen çarpılırsın demiş. Cinler acıyor çocuklara, çarpmıyorlar. İnci, Ceylan, Şule, Nuray kıvranıyorlar. Oğlanlardan Erol, Tanda konuyu biliyorlar. Onlar da kıvranıyorlar. Ama nasıl iletecekler tüm sınıfa? Tas tamam kendileri çıktıktan sonra 38 kişiyle birer birer tartışarak, konuşarak. Oh, öyle bir olanak doğdu. Hüsam öğretmen 9 yıllık deve tüyü, renkli, zamanın modası, kalın yakalı paltosuyla sınıfa girip de bir yandan çenesini tutarak bir yandan da "Çocuklar, dişim çok fena. Şimdi ben hastaneye." Hem diş hem de hastane, hem de Hüsam öğretmenin elinde meşhur sevk kağıdı. Oh, belli ki artık Hüsam öğretmen bugün hiçbir derse koşsa da uçsa da yetişemez. Belki yarın gelemez. Belki diş bu. Hastane bu. Hüsam öğretmen gitti gider. "Arkadaşlar," diye söze başladı İnci. "Bu olanağı bulmak için kaç gündür çırpınıyoruz. Öğretmenimize geçmiş olsun. Şayet dişinden rahatsız olup da hastaneye gitmeseydi, arkadaşlarla son kararımız dersten sonra grup grup birimizin evinde toplanarak konuyu konuşacak bir karara bağlayacaktık. Arkadaşlar, biliyorsunuz 24 Kasım Öğretmenler Günü. Her yıl olduğu gibi," sınıf hep bir ağızdan bağırıverdi, "öğretmenimize hediye alacağız." "Evet," dedi İnci, "öğretmenimize hediye alacağız." Arka sıradan Ekrem, "Hemen bir arkadaş liste yapsın. Herkes ne denli para verecekse." "Yo," dedi Selim, "önce öğretmenimize hangi hediyeyi alacağımıza karar verelim, ona göre parasını toplayalım." Başkan İnci'den de sonra Tan bağırdı. "Yo arkadaşlar, bu yıl böyle olmayacak," dedi. Dündar sordu, "Ya nasıl olacak?" İnci yanıtladı, "Arkadaşlar, geçen yıl öğretmenimize ne almıştık?" Suzan bağırdı, "En iyisinden dolma kalem." "Önceki yıl ne almıştık arkadaşlar?" Yunus kekeledi, "Kol saati." "Peki arkadaşlar, kol saatini, dolma kalemini öğretmenimiz kullanırken hiç gördük mü?" "Yo," dedi çocukların tümü. Yalnız Ayşe, "Belki çocuğuna vermiştir, hanımına vermiştir," dedi. İnci sıraların yanına iyice yaklaşarak konuştu. "Arkadaşlar, bu yıl değişik bir şey olacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenimize başka şey vereceğiz. Yani daha başka hediyeler alacağız." İnci Ceylan'a baktı. Ceylan elinde bir listeyle ortaya çıktı. "Arkadaşlar," dedi, "şimdi listedekileri okuyacağım. Okunan şeyin karşısına isteyen arkadaşlar adını yazdırabilirler. Aynı şeyi iki veya üç arkadaş bölüşebilirler. Okuyorum. 10 kilo pirinç." Sınıf uğuldadı. "Anlamadık," diyenler oldu. İnci açıkladı. "Pirinç arkadaşlar, pirinç. Hani annemize pilav yapar, dolmaya koyar. İşte o pirinçten." "Aa," dedi Mine, "öğretmenimize pirinç mi alacağız? Yani 10 kilo pirinci torbaya doldurup getireceğiz. Tıslaya tıslaya sınıfa sokup öğretmen masasının dibine koyacağız. Buyur öğretmenim, afiyetle pilav yap ye mi diyeceğiz?" "Hayır," dedi Ceylan. "Tüm alınanlar okula en yakın ev olan bizim evde toplanacak. Herkes getirdiğini oraya bırakacak. Yani bizim ev depo olacak. Tüm toplananlar 24 Kasım günü bir arabaya doldurularak öğretmenimizin evine götürülecek. Evet, şimdi anlaşıldı sanırım. Tekrar okuyorum. 10 kilo pirinç." İki el birden kalktı. Hakan, Ünal, ben beşer kilo." "Tamam," dedi Ceylan. "Karşısına yazıyorum. 30 kilo bulgur." Ben. "Kuru fasulye 10 kilo. Ben. "Çorba 15 paket. İki arkadaş adı istiyorum. Ben. "Arkadaşlar, bu çok gerekli. Margarin 10 kilo. 4 arkadaş aralarında anlaşabilirler. İsterseniz 5 kişi olsun." "Ben," dedi İlhan, "bir başıma 10 kilo aldırtırım." Sınıf alkışladı. İnci sus işareti yaptı. "Şimdi müdür gelir, gürültü oluyor diye. Onun için lütfen arkadaşlar, gürültü yapmadan işimizi bitirelim." Ceylan okudu. 10 kilo toz şeker. İki arkadaş adı ben. 4 paket kesme şeker. İki arkadaş adı ben. "Arkadaşlar, un 15 kilo. 3 arkadaş adı lütfen. Ben. Yazıldı. Et işi konuşuldu. 4 kişi üzerine aldı bu işi. İçlerinden biri kuzu pirzolası yaptıracak 1,5 kilo. Birisi 2 kilo dana kıyması çektirecek. Kuyruk yağlı mis gibi dolmalık. Köftelik. Birisi 2 kilo kuşbaşı. Dana doğratacak yahnilik. Bol soğanlı nohutlu. Birisi bir kuzu budu alacak. Artık Hüsam öğretmen şiş mi yapar, yoksa kapama mı yapar, yoksa olduğu gibi haşlarda çocuklarının önüne sürer, yiyin ulan, burnunuz bata bata der. Yalnız etler 23 Kasım günü alınacak. Ceylanların buzdolabına konacak, bir gün bekletilecek. Patates işini 6 kişi yüklendiler. Şöyle yarım çuval soğanı da Hasan aldı. Evlerinde çok varmış, istiyorlarsa 15 kilo bile getirebilirmiş. Bünyamin, ah ah, öğretmenimizin canı nasıl ciğer istemez, nasıl unutursunuz arkadaşlar ciğeri, dedi. Ve tam takım bir ciğer alma görevini üstleniverdi. Ferit, yani öğretmenimizin canı tavuk istemez mi, dedi. Listeyi eksik yapanları ayıpladı. Hemen tavuk işini üzerine aldı, hem de tavuk köy tavuğu olacaktı. Nah şöyle tuz çuvalı gibi. 5 kiloluk salça mı olsun, yoksa ayrı ayrı 2 kiloluk salça mı olsun, çok fazla tartışılmadı. Seher 3 kutu salça alacağını söyledi kiloluk. Bekir geriden çerez diye bağırdı. Yani öğretmenimizin canı hiç fındık fıstık istemez mi? Onunki de can değil mi? Ben karışık çerez yaptıracağım, 1,5 kilo. Serkan öğretmenlerinin ağzını tatlandırmaktan söz etti. Baklava veya kadayıf, bunlardan hangisi? Üzerinde duruldu ve karara bağlandı. Kim bilir, öğretmenimiz ne zamandır baklava yememiştir. Onun için öğretmenimiz baklava yesin. 2 kilo olsun, kabul mü arkadaşlar? Kabul. Peki 2 kilo baklavayı kim alacak ama Hindistan cevizli olacak? Ben. Ayrıca öğretmenime vergi iadesi için fiş getireceğim. Ben de. 23 Kasım günü ceylanların hemen giriş kapısının yanındaki oda Hüsam öğretmene 24 Kasım öğretmenler gününde verilecek yiyeceklerle dolmuştu. O günkü toplantının sonunu İnci şöyle bağlamıştı. Arkadaşlar, tüm bunların dışında her arkadaş mutlaka bir pakette makarna getirecektir. Koca bir koli makarna doluydu. Buzdolabının içi de tepeleme et. 24 Kasım sabahı Erol ve Tan bir kamyonet getirttiler ceylanların evinin önüne. Sürücüye tüm yiyecekleri yüklettiler. Sonra ver elini, kentin en ucu, Hüsam öğretmenin evi. Yiyecekler bir bir taşındı Hüsam öğretmenin evine. Şaştı kaldı Hüsam öğretmenin hanımı Şaziye Hanım. Bir yiyeceklere baktı, bir çocuklara baktı. Hı? 24 Kasım, hı? Öğretmenler günü, hı? Dedi. Başka bir şey diyemedi. Hüsam öğretmen de o akşam üzeri evine gittiğinde yiyecekleri gördü. O da hiçbir şey diyemedi. Yutkundu, boğazı kurudu, gözlerinden fasulye tanesi iriliğinde kocaman yaşlar süzüldü. Yanağının kıyısından ağzının ucuna geldi. Tuzluydu gözyaşı. Ah işte, hangi veli, hangi çocuk veya hangi yaman gazeteci bu olayı haber aldı, haber yaptı. Haber bir gazetenin bir köşesinde çıkıverdi. Eğitimle, öğretimle ilgili bir haber çıksın da bakanlığın haberi olmasındı ha? Hangi ilmiş, hangi ilkokulmuş, hangi sınıfmış, hangi öğretmenmiş? Çok iyi, çok güzel. Demek öyle ha? Gereken yapıldı ve yazıldı ilkokul müdürlüğüne. Kendi okulunu kendin yap kampanyasından sonra kendi öğretmenini kendin doyur kampanyasını başlatan okulumuz 4A sınıfına bakanlık olarak çok teşekkür eder. Kampanyaya katkıları olan öğrencilerin tümünü candan kutlar, diğer okullara ve sınıflara örnek olması bakımından okulumuz 4A sınıfını yılın sınıfı seçtiğimizi duyurur, 4A sınıfının başarılarının devamını dileriz. İmza, kocaman, mühür, kocaman. Kocaman, kocaman. Hainlere ölüm. Devletimizi yıkmaya çalışıyorlar. Vay namussuzlar vay. Demek devletimizi yıkmaya çalışıyorlar ha? Kimden duydum ben bu ilk bu sözü? Babamdan mı, amcamdan mı, yoksa mahallenin bakkalı Osman amcadan mı? Hangisinden duydum? Devletimizi yıkmaya çalışıyorlar. Benim babam orada çalışıyor, devlette çalışıyor. Ahacık, Ulus Parkı'nın karşısında kocaman bir konak var ya, üzerinde de hükümet konağı yazıyor, işte benim babam orada odacı. Peki bunlar devleti yıkarlarsa babamın hali nice olacak? Aç kalacağız. Yıkılmış bir yapıya odacı istemez ki. Nerede müdür odası ki? Kapısında odacı olsun. Vay namussuzlar vay. Gece küreklerle, kazmalarla mı gelip yıkacaklar? Damından mı başlayacaklar yoksa temelinden mi? Böyle temelini kaza kaza sonra da koskoca yapı gümbür gümbür yerle bir. Devlet yerle bir. Yani hükümet konağı yerle bir. O zaman babam da yerle bir. Biz de yerle bir. Nerede ocağımız sıcak aş? Nerede elimizde sıcak somun? Kim bir lokma ekmek verir ki bize? İyi de babam beklese ya hükümeti. Polis karakolu yakın. Polisler beklese ya. Gelenlere engel olup devleti yıktırmasalar ya. Babama mı dedim bunu, yoksa amcama mı, yoksa bakkal Osman amcaya mı? Hangisi dedi öyle, kaşlarını kaldıra kaldıra, gözünü devire devire. Sen ufaksın, daha aklın ermez diye. Hıh, aklım ermezmiş, eriyor ya. Beklersiniz konağı, olur biter. Bir odacı Rüstem amca var, bir tane odacı Esat amca var. Her gün biri beklerler devleti. Biri kazma kürekle yanaştı mıydı, bir ıslık karakola, hop polisler yakalarlar. Ya işte nasıl biliyorum? Bilmiyormuşum. Öğretmenim anlattı. Devlet demek, o her gün benim önümden gelip geçtiğim Ulus Parkı'nın önündeki yapı değilmiş. Orası hükümet konağıymış. Asıl devlet kocamanmış. Böyle çok kocaman. İşte kocaman yurt. Hani biz üzerinde oturuyoruz ya, canım işte öğretmen gösterdi ya, tahtadaki harita. Kocaman dağları var, denizleri var, ovaları var, yolları var. Sonra komşuları var. İşte bunu yıkmak istiyorlarmış. Kimler? Onlar. Ya cık. Öğretmenim, böyle koskocaman, işte bizim ilimiz. Evet, değil mi öğretmenim? Evet çocuğum. Şimdi bizim ilimiz gibi 67 tane. Dağlar, göller, ovalar. Şimdi bunu nasıl yıkacaklar? Ege Denizi'nden kaldırıp bu yana doğru devirecekler. Yoksa Karadeniz tarafından kaldırıp bu yana doğru mu yıkacaklar? Öğretmenim güldü. Geldi saçımı okşadı. Ufaksın sen daha, bilmezsin dedi. Şunu kafana sok çocuğum. Olanak buldukları an devleti yıkmaya çalışır bu hainler. Kim bu hainler öğretmenim? Hainler işte çocuğum. Şimdi bu hainler hiç görünmezler mi öğretmenim? Yer altındadırlar çocuğum. Böyle köstebek gibi hep yer altında çalışırlar. Böyle böcek midirler öğretmenim? İleride öğrenirsin. Uf, demek böyle yer altında kurtçuklar. Dolu hain kurtçuklar. Böyle eşeleyip duruyorlar altımızı. Ah anacığım ah. Eşeleye eşeleye bir gün ne olacak? Altımız boşalacak. Altımız boşalınca koskoca devletimiz ne olacak? Gümbür gümbür yıkılacak. O günden sonra hain aramaya başladım. Ayrıldım arkadaşlarımdan, oyundan, alandan, toprağı kazmaya başladım. Hiç keser çapa elimden düşmüyordu. Yeri kazıyor, kazıyor, yakaladığım haini keserle, çapayla parça parça ediyordum. Ama ah, yalnızca benim çabam yeterli olmuyordu ki. Bir tek arkadaşım yer altındaki hainlere inanıyor, onları benim gibi yok etmeye çalışıyordu. Ama hiçbir zaman yeterli değildi. O arkadaşlarım orada koskoca devletin bir gün bu hainler yüzünden gümbür gümbür yıkılacağını bilmiyorlarmış gibi toptan uçurtmaya, uçurtmadan topaca koşturuyorlardı. Ortaokulda tarih öğretmenimiz anlattı. En çok o durdu üzerinde. Bir güldüm, bir güldüm ki öğretmenim beni bir güzel azarladı. Gül sen gül dedi. Devlet yıkıldıktan sonra da böyle gülersin. Bakalım hainler başardıkları zamanda böyle gülebilecek misin? Ah diyemedim ki öğretmenime. Öğretmenim, ben hainler diye yer altındaki kurtçukları, solucanları biliyordum. Meğer bu hainler de sizin benim gibi insanlarmış. Hem insan hem devletini yıkacak. Devleti yıkılınca ne olacak? Kendi de altında kalacak. Dersten çıkarken hemen öğretmenimin yanına koştum. Ellerine sarıldım, öptüm. Alnıma koydum. Öğretmenim çok sevindi, affetti. Ona sordum, söyledi. Bunlar üzülerek söylermiş ki, öğretmenim, evet gerçekten insanlarmış ama kandırılmışmış, beyinleri yıkanmışmış. Beyin nasıl yıkanır? İnsan yapısını biliyorum, baş, gövde ve bacaklar. İşte beyin bu başın içinde kıvrım kıvrım, böyle bıngıl bıngıl suyun içinde. Demek onu oradan çıkarıp böyle üzerine tarih öğretmenimizin söylediği sudan dökerek şıpır şıpır. Ya, demek insanları böyle hain yapıyorlar. İnsan hainleşince de tutturuyor ben bu devleti yıkacağım diye. Bir gülücükte lisede attım. Lise birinci sınıfta. Beden eğitimi dersi öğretmenimiz anlattı da anlattı. Ama ne zaman anlattı? Hava yağmurluydu. Beden eğitimi dersi yapamadığımız için sınıfta oturduk. Öğretmenimiz bize devleti yıkmak isteyen hainleri anlattı. Yağmur hızlandıkça öğretmenimiz hızlandı. Böyle arkadaş gibi yanaşırlarmış, el uzatırlarmış, tatlı dil döker, kandırmaya çalışırlarmış. Sakın ha-mış. Onlar gibi vatan hainlerine kanmamalıymışız. Sonra güzel devletimiz böyle gümbür gümbür, hele matematik öğretmenimiz varmış, aman aman, dikkat kesilelimmiş, beynimizi yıkamayaymış. İşte o günü, o derste beyin yıkamanın ne olduğunu öğrendim. Matematik öğretmenini de o günden sonra hain olarak görmeye başladım. Öğretmen bu, elbette derslerini dinliyor, verdiği ödevleri yapıyor, dersinden de 10 alıyordum. Ama o bir haindi. Olanağını bulduğu anda koskoca devleti böyle gümbür gümbür yıkayacaktı. Çünkü gözlerindeki bakışlar haindi. Böyle hain hain bakıyordu pencereden dışarıya. Yo, derslerinde hiç konuşmuyordu. Beden eğitimi dersi öğretmenimiz gibi. Ama bakışları deftere, imza atışı, böyle tahtada x'leri, y'leri çizişi hep haindi. En hain yanı kravatıydı. Sanki hiç başka renk yokmuş gibi hep kırmızı kravat takıyordu. Beden öğretmenimiz hainlerin renklerini söylemişti bize. Bu matematik öğretmeninin en yakın arkadaşı kimdi? Resim öğretmeni. Demek o da hain. Evet evet, ufacık boyuyla hain. Utanmıyor, sıkılmıyor, lamba camı boyuyla bu güzelim devleti yıkmaya çalışıyordu. Kahrolsun hainler. Evlerine dek izledim ikisini de. Evleri de haindi. Ve matematik öğretmenimizin pencerelerinin perdesi de kravatı gibi kırmızıydı. Resim öğretmeninki bordoydu. Demek ki hainlik sırasında birinciliği matematik öğretmeni alıyordu. Okula yeni gelen yabancı dil öğretmeni de onlarla bazı bazı bir oluyordu. Demek o da. Yoksa yabancı dil öğretmeninin beynini mi yıkıyordu bizim matematik öğretmeni? Ah, nasıl yaklaşsam yanına yabancı dil öğretmeninin. Benim yabancı dilime gelmiyor ki. Yazık, hain olacak. Ama bir olanağını buldum, yanına yaklaştım. Öğretmenim dedim, sakın hain olmayın, beyninizi yıkatmayın. Sen ne diyorsun dedi fısıltıyla. Bu devleti yıkmayın öğretmenim dedim. İlk kez o mu söyledi? Evet evet, ilk kez o öğretmenim. Yo yo, benim öğretmenim değildi, o söyledi. Yüzüme şöyle baktı baktı masmavi gözleriyle. Seni baban bir doktora götürsün oğlum dedi. Ben doktora, onlar devleti yıkmaya ha, yağma yok. Ben adamı öyle bir izlerim ki, bir düşerim ki peşine. Yabancı dil öğretmeni okuldan çıktı, bakkala uğradı, sigara aldı, bir dükkana girdi, elinde bir paket. Yoksa bu dükkan sahibi de mi hain? Ah evet, kapıdaki tabelasının zemini kırmızı, kıpkırmızı. Fişledim seni de tuhafiyeci. Bundan sonra elimden zor kurtulursun. Biliyorum yabancı dil öğretmenine verdiklerini. Hele bir şunu izleyeyim. İzleyeyim de beden eğitimi öğretmeninden başka ne diyor okul müdürümüz? Kanmayın, aldanmayın çocuklar. Hainler sizi kandırmasınlar. Onların amaçları bu devleti yıkmaktır. Kocaman kafası var okul müdürümüzün. Belli ki çok akıllı. İzledim yabancı dil öğretmenini. Bir naylon kova aldı, al kırmızı. Babam beni bir doktora götürsün ha? Sen kovanı bile yeşil alma, mavi alma, babam beni bir doktora götürsün. İşte evi, zemin katta oturuyor. Gerideki ağaç, ardından izliyorum. Kapıyı iki tıklattı, girdi içeriye. Yaklaştım. Perdeler kırmızı değil ama üzerindeki şekiller böyle yarım yuvarlağımsı, değirmi değirmi şeyler, rengini alamamış, hain. Ama şeklini almış. Belki bu perdeci de, yo, perdeciler hain olamaz. Belki bu perde başka bir yerden gelmiştir. Hain yabancı dil öğretmeni. Hainler kahrolsun. Sen de kahrol tuhafiyeci. Giriverdim dükkana. Şöyle bakındım. Kadın iç çamaşırları koymuş. Al. Çorap neyse, yün neyse, toka neyse. Peki ya kadın iç çamaşırları? Hiç kıpkırmızı olur mu? Kadının donu kıpkırmızı olur mu? Ben annemde görmedim ki. Komşumda görmedim ki. Demek bu tuhafiyeci düpedüz hain. Belki de başkan, üst başkan değil, komite başkanı. Matematik öğretmenimiz, resimci, yabancı dil öğretmeni, bu hücreler bağlılar demek ki kurtulamazsın elimden tuhafiyeci. Bu devleti sana yıktırtmam. Girdim dükkana, çektim adamı bir kenara. Bana bak, izleniyorsun, bunu bil. Bu devleti sana yıktırtmam. Bunu da bil dedim ve çıktım dükkandan. Ardımdan dışarı çıkmış sesleniyordu. Hey baksana, hey baksana. Allah'ım, bu hainlerin sesleri de birbirlerine benziyor. Tıpkısı bizim matematik öğretmeninin sesi. Demek beyinleri yıkanırken bunların ses telleri de yıkanıyor. Yıkacaklar devletimizi, hainler, namussuzlar. Ben varken biraz zor. Üniversitede bir baktım, daha ilk ayıydı. Sıramın içine kara bir şapka koymuşlar. Bir de büyüteç, bir de mektup. Mektubun kimden geldiği belli, hainlerden geliyor. Bu işler için kafamda uygun bir şapka yokmuş, koymuşlar. Bazı şeyleri iyi göremiyormuşum. Büyüteç gerekliymiş, onu da koymuşlar. Çok yakında yakası otomatikman kalkıp inebilen bir kara paltoyla bir de kara gözlük hediye edeceklermiş. Sizin paltonuza, gözlüğünüze gereksinmem yok hainler. Bana büyüteç gerekli değil. Ben daha şöyle bir karşıdan bakayım, kim haindir, kim hain değildir anlayıveririm. Siz kendinizi kollayın. Ben bu devleti yıktırtmayacağım size. Sen sarışın kız, güzelliğinle yanına yörene bir yığın arkadaşı toplayıp sonra da beyin yıkamaya başlıyorsun. Yani benim gözümden kaçar mı? Ben hiç uyur muyum? Senin bacağın kaç kuruş, gülüşün kaç para, bana sökmez. Ben önce devletimi düşünürüm. Şu kara kaşlı, kara gözlü, pos bıyıklı hoca, biliyorum seni de. Sen de hainsin. Bana oğlum, sen şöyle bir medikososyale git. Orada psikolog falanca var. Benim arkadaşımdır. Selamımı söyle. Hoca gönderdi de. Şöyle seni biraz dinleyip diyemezsin. Anlıyor musun? Diyemezsin. Sizi beyni yıkanmışlar. Size hainler. Biliyorum, rektör hain değil. Dekan hain değil. Bizim bölüm şefi hain değil. Ama o bürodaki sekreter hain. İzlerim ben. Sekreteri de izlerim. Pos bıyığı da izlerim, o sarışın kızı da izlerim. O sarışın kızın yanındaki yöresindekileri de izlerim. İşim ne benim? Koskoca devlet yıkıldıktan sonra ben üniversiteyi bitirmişim ne olacak, bitirmemişim ne olacak? Önceki görev devleti hainlere yıktırtmamak. Televizyonda büyüklerim ne diyorlar? Onlar devleti yıkmak isterler. Bağırıyorum, yıkamazlar, ben varım, yıkamazlar. Büyüğüm ne diyor TV'de? Silahla yenemeyeceklerini biliyorlar. Onun için içten yıkmaya çalışıyorlar. İçten ha, demek içten ha. Dolmanın içi, sarmanın içi, canımın içi, devletin içi. Abo, demek içte, hainler içte, en içte. Ben içe gitmeliyim, devletin en içine. Orada hainleri bulmalı, yakalamalıyım. Hainlere ölüm. Ne sihirdir, ne keramet. Ah ustacığım, toprağın bol olsun, canım ustacığım. İlk kez yıllar sonra gömütünün başına geliyor, başucuna geçmişi ağlıyorum. Senden başkasına ağlayamam ki, senden başkasını derdime dökemem ki. Bir sen anlarsın beni ustacığım, bir sen. Sen bilirsin bu mesleği. Ustamdın, babamdın, bana her şeyi öğrettin. Altın bileziği koluma sen taktın, nur içinde yat. Ah ustacığım ah, nereden bileceksin ki? Nereden bilebilirdin ki? Bu ülkede neler ölmedi ki? Ne meslekler ölmedi ki? Bakkallık öldü, hamamcılık öldü, terzilik öldü, tenekecilik öldü, hallaçlık öldü. Ah benim meslek de öldü. Oysa ki bana meslek beğenen anacığım o kalabalığı görünce aman oğlum gir bu mesleğe. Elin altın keser demişti. Gerçi yanlarından ayrılacaktım. İl il, ilçe ilçe dolaşacaktım ama günün birinde mesleğe kapınca ceplerim para dolacaktı. İşte o sinemada gazoz satıyordum ben ustacığım. Ah sen ünlü sihirbaz da gösterini sunmak için o sinemaya gelmiştin. Yalvar yakar olmuştum sana canım ustacığım. Ne dersen yapacaktım. Ardın sıra istediğin yere gidecektim. Sahnelerde yatacak aç kalacaktım. Üşüyecektim, ıslanacaktım ama gık demeyecektim. Öyle hemencecik de öğretmeyecektin bana mesleği. Canın istediği zaman yıllar sonra öğretecektin. Razıydım, hazırdım. Senden sonra en ünlü ben olaydım. Bildiklerin seninle gömüte gitmemeliydi ustacığım. Sağ ol, nur içinde yat, razı olmuştun. Tas tamam 3 yıl ayak işlerinde koşmuştum, kentten kente. 3 yıl sonra asistanın olmuştum, o zayıf kızla birlikte. Artık yavaş yavaş hilesini öğreniyordum. Sen otelde yatarken, ben eşyalarımız çalınmasın, kurcalanmasın diye soğuk sinema sahnelerinde yatıyor ama gece yarıları mum ışığında senin yaptıklarını yinelemeye çalışıyordum ustacığım. Başarıyordum. Tas tamam 11 yıl sonra bana, tamam artık oğul, ben iyice yaşlandım. Al sandıklarımı, aygıtlarımı, hepsi senin olsun. Bundan sonra bu işi sen sürdür. Elin çabuk, izleyicin bol olsun, dedin. Ah canım ustacığım. Toprağın bol olsun. Yalan söyleyemem, sayende çok paralar kazandım. O al mendiller, yeşil mendiller, sarı mendiller, güvercinler, ördekler bana çok paralar kazandırdı. O ufak kar yumağı tavşanın bana kazandırdıklarını unutamam. En çok alkışı onu şapkamın içinden çıkarttığımda alırdım. Hele çocuklar elleri patlayıncaya dek alkışlarlardı. İki yanımda 2 kız asistan, ben böyle ak giysiler içinde, elimde sihirbaz değneğimle sahneye çıktığımda salon alkıştan yıkılırdı. Çok basit numaralardan başlardım, senin gibi. Sopamın içinden mendiller çıkarmak, ağzımdan kurdeleler çıkarmak. Sonra bir sürahiden bardaklara sular boşaltarak onlara türlü renkler vermek. Ama bardakları geri sürahiye boşalttığımda yine su yapmak. Sonra ağır numaralara geçerdim. Örneğin asistanımın birini ortadan 2'ye keserdim. Kız kesilirken bile kıkır kıkır gülerdi. Öteki asistan kızı uyutur, boşlukta tutardım. Aman bir alkış alırdım, bir alkış alırdım ki, o zaman beni alkışlayan izleyiciye susması için işaret eder, fısıltıyla kız uykudan uyanırsa birden felç gelebilir derdim. Şıp diye alkış ve ses kesilirdi. Ama az sonra kızı boşluktan alıp halakacı malakacı diyerek ayılttığımda az önceki alkışta eklenirdi bu alkışın üzerine. Salon çınlardı. Şimdi öldü bu meslek. Evet evet öldü. Ah nereden bilebilirdim anacığım ülkenin böyle olacağını. Ah ustacığım nur içinde yat. İyi ki görmedi gözlerin. İyi ki duymadı kulakların. Sen ki mesleğine toz kondurtmaz, bu iş eli çabukların işidir. Eli ağır olanlar gitsinler hamal olsunlar derdin. Ah ustacığım, şimdiden sonra ben hamallık yapamam ki. Yo yo, elim de ağırlaşmadı. Yılların verdiği alışkanlıkla elim bir daha çabuk, bir daha hızlı. Ama benden daha eli çabuklar türediği için ülkede artık benim mesleğime ne saygı kaldı ne de sevgi. Evet ustam evet, resmen domates falan atıyor artık izleyici. Hani siz elinize sihirbaz değneğini alır da karşınıza aldığınız kişiye değneği uzata uzata bir şeyler söyleye söyleye uyuturdunuz ya, tam uyurken hipnotize ettiğiniz yakalardınız ya, şimdi ben bu numarayı yapamıyorum. Ah ustacığım ah, dünyada yapamıyorum. Şimdi uyutulacak adamı alıyorum karşıma ustacığım, başlıyorum elimdeki değneği sallamaya, bir yandan da sizin yaptığınız gibi konuşmaya. Şimdi hem sırıtacağım hem de adamın gözlerinin içine baka baka konuşacağım, bir yandan da değneği sallayacağım. İşte o zaman şap suratımın şu yanına bir şey patlayıveriyor. Hey, biz o numarayı her ay televizyondan izliyoruz, yapacaksan başka şey yap diyor kalın bir ses. Ah ustacığım, hemen siz geliyorsunuz o anda usuma. Siz ustam, size böyle bir şey yapılsaydı, ah ah. O sizin sürahi su numaranız, daha sürahiden bardaklara suyu döküp de sular türlü renkler almaya başladığında şap bu yanıma bir şey yapışıyor. Bu kez ince bir ses bağırıyor. Ulan dışarıdaki gazoz mazoz, şeker su, yaşam su, hep aynı numara. Sen bize göstereceksen başka el çabukluğu göster. Nur içinde yat ustacığım, iyi ki görmedim bu günleri. Yoksa senin o çok duyarlı yüreğin nasıl dayanırdı buna? Hani o bir numaran vardı rahmetli ustacığım? Bir külahın içine kepek koyardın da hokus pokus kepeği, keten helvası yapıverirdin. İnanmazsın ustacığım, bu numarada bile, sonu tatlıya biten numarada bile yuhalıyorlar. Suratıma paçal kırmızı biber atıyorlar. Böyle şap diye. Bir ses bağırıyor. Ulan daha yeni okuduk gazetelerde. Falanca zenginin oğlunu yakalattığı esrar mahkemeye gelinceye dek kına olmadı mı? Başka numaraya geç, başka numaraya. Hani ustam, bir numaran vardı ya, sahneye bir çocuk çağırır, göbeğinden işetirdin. Basit bir numaraydı ama izleyiciyi eğlendirdiği, güldürdüğü için numaradan hoşlanılırdı. Şimdi bu numarayı bile yapmıyorum. İçine ıslatılmış pamuk konan huniyi elime alıyorum, daha çocuğun göbeğine dayamadan yuhlarla birlikte sahneye bir yığın kocaman kocaman adam dolup hemen pantolon fermuarlarını çözüp işeyim mi lan, göbeğimden ha, işeyim mi diye bağırıyorlar. Bu hayat pahalılığında herkes göbeğinden işiyor, seninki de numara mı yani diyorlar. Ya ustacığım, o senin para numaraları, ah ah, en çok bu numaraları tutardı izleyici, biliyor musun ustacığım? Ne oyunlardı onlar. Bir kutunun içine para koyardın. Ah, biliyorsun değil mi ustacığım numarayı? Numaranın adı darphaneydi. Kutuya 10 parayı koyduktan sonra kapağını kapatır, hakalaçı makalaçı yapar, kutuyu bir açardın, 10 para 100 para olmuş. Hakalaçı makalaçı 100 para 5 kuruş olurdu. 5 kuruş 25 kuruş olurdu. 25'lik lira olurdu. Lira 5 lira olurdu. 5'lik 10'luk olurdu. 10'luk 50'lik. 50'liği kutuya koyardın ustacığım. Hakalaçı makalaçı 100'lük olurdu. Yüzlükten büyüğü yoktu. Elde avuçta çünkü. 10 paranın 100 lira olduğunu gören izleyici isterik isterik alkışlardı seni. Ya şimdi ustacığım, ufak para yok. Kağıt yüzlükten başlıyorum. Hop 500'lük, hop 1000'lik, hop 5000'lik, hop 10.000'lik. Ondan sonra numarayı yutturabilirsen yuttur millete. Ayağa kalkıp bağırıyorlar. Hani lan milyon? Hani lan milyar? Dışarıdaki göz bağcılar bu numarayı milyarlarla yapıyorlar. Beyim kalkmış burada bizi 10.000'likle uyutmaya çalışıyor. Uyan lan sihirbaz bozuntusu, uyan. Ülkede serbest ekonomi kuralları var. Numaranın bu kez tersini yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorum diyorum. Hiç o hırgür arasında bu numaralar yapılır mı? Ah, ne yaparsın ki ekmek parası ustacığım, yapmaya çalışıyorum. 10.000'liği hakalaçı makalaçı 5.000 yapıyorum, 5.000'i 1.000. 1.000 lirayı 500 yapmadan başlıyorlar ta karşıdan anama avradıma sövmeye. Lan bu numaranın alası dışarıda, senin 24 Ocak numarasından haberin yok mu? Eşek oğlu eşek diyorlar. Dayak da yiyorum ustacığım. Evet, bunu sana söylerken gözlerim doluyor ama dayak yediğim gerçek. Vallahi billahi gerçek ustacığım. Hiç usuna gelir miydi o çılgınca alkışların, o birbirine vuran ellerin bir gün senin kafana vuracağını? Ah ustacığım, o dayağı yerken hep senin ak saçların gözümün önüne geliyor. O ak saçların altında mavi gözlerini görüyorum. Nemli, ağlayan. İnanmıyor gibisin ustacığım ama inan. Hani bilirsin, paranın birinin numarasını alırdın. Hep de bu yüzlük olurdu. Cebinden çıkardığın yüzüğün numarasını hemen sahne önünde oturan izleyicilere saptırdın. Onların eline bir kağıt vererek yüzüğün numarasını aldırtırdın. Sonra yüzüğü bir kutunun içine koyar, halakaçı malakaçı yok ederdin. Ondan sonra sahneden inip izleyicilerin arasına dalardın, dolaşırdın, bakınırdın. Bir ileri bir geri giderdin. Sonunda bir adamın İç cebine elini daldırtıp yüzüğü çıkarır, numarasını okurdun. Aynı para, ah ustacığım, işte bu numarayı şimdi yapabilirsen yap. İzleyicinin yanında olduğun için tekmelerin arasından şu sözleri duyuyorsun. Tekme iniyor suratının ortasına, kalın bir ses. Ulan adi herif, bu numaranın en kıyağını yapan var. Tekme iniyor belinin üzerine, küt, ince bir ses. Zamlardan haberi yok galiba bu hıyarın. Tekme iniyor böğrüne, gıcırtılı bir ses, homur homur. Bu serseri yöneticileri tanımıyor galiba. Tam göğsünün üzerine kocaman bir popo oturtmuş, loğ taşı gibi eziyor eziyor, bir yandan kulaklarını tutmuş, kafanı habire yere çalıyor. Öfkeden gözü dönmüş, çıngırak gibi bir ses. Düdük, ellerini hiç ceplerimizden çıkardıkları yok ki, paranın numarasını almadan yapıyorlar o numarayı. Sen de geçmiş burada bize numara diye yutturmaya kalkıyorsun. Ulan sen de sihirbaz mısın? Ulan sen de hokkabaz mısın? Ulan biz senin hokkabazınızız. İşte böyle ustacığım. Bir kez yedim bu dayağı, ikinci kez yedim üçüncüsünü yemeden bıraktım mesleği. Süğüm süğüm gözyaşlarım gömütünü ıslatıyor ustacığım. Ah şuramda bir ateş. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın ustacığım. Piyasa hokkabazlarla, sihirbazlarla, gözbağcılarla dolmuş da benim haberim yok. Bizim yaptığımız her numarayı hiç de ellerini çabuk tutmadan kara kaplı kitaplara uydura uydura yapıyorlar ustacığım. Ah ah, ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifetçiler, yığınla ustam, yığınla. Kaç deli istersin? Kim derdi ki bir gün gelecek, deli Sadullah'ın değeri mahallede iki paralık olacak. O deli Sadullah ki hangi kapıyı tıkırdatmışsa, hop dakikasında kapı açılmış, içeriye buyur edilmişti. İster evin erkeği olsun, ister olmasın, hiç önemli değil. Deli Sadullah en değerli konuktur. Hem öyle konuktur ki öyle az önce demlenmiş çaydan içmez. Sadullah'a yeniden çay demlenecek. Eğer canı isterse önüne kahvaltı konulacak. Hey gidi deli Sadullah hey. Kahveye girdi değil mi deli Sadullah? Millet birbiriyle yarışırdı. Gel bizim masaya Sadullah. Yok, buraya buyur Sadullah. En iyisi buraya gel Sadullah. Deli Sadullah bu. Yerlerden yer beğenmez. Bir bakarsınız kendisini hiç çağırmayanın yanına gidip oturuverir. Ötekilere de eliyle koluyla çok kötü kötü şeyler yapardı. Ah yapsın kahvenin gülü Sadullah. Ne kahvenin gülü, mahallenin gülü. Hiç Sadullah'a kızılır mı? Sadullah bu, her şey yapar. Sadullah bacağı bile bakar, açmasınlar efendim. Yani Sadullah kırkına merdiven dayamışsa ölmüş bitmiş mi? Kim bilir usundan neler geçirir de derleyip toplayamaz ufacık usuyla. Kimselere bir şeyler söyleyemez. Geçmiş geçen gün Şadiye Hanım derler, 30'unda dul bir kadın. Ama namuslu ha. Hiçbir şeyini görmedik bugüne dek. Ayrılmış kocasından. Mahalleye nesi? İşte bizim deli Sadullah geçmiş bu kadının altına bakıp duruyormuş. Şadiye Hanım da pencereye çıkmış, cam siliyormuş. Ama suç Şadiye Hanım'da. Çekilsene ya, baktın altında deli Sadullah dikiliyor. Çekil gir içeri, o gitsin, ondan sonra işini yürüt. Yo, bizim deli Sadullah'ı kovmaya kalkmış. Yok canım, öyle bağırtılı, azarlamalı kovmalardan değil. Gülüyormuş Şadiye Hanım. Hadi Sadullah git, hadi canım çekil oradan. Bak ben bu camı silmek zorundayım. Hem ayıp değil mi öyle altıma geçmiş bakıyorsun? Haydi Sadullahcığım, haydi canım demiş. Hiç Sadullah çekip gider mi? Pencerenin altında dikili ağaç olmuş. Gözlerini hiç ayırmamış Şadiye Hanım'ın bacaklarından. Sonra Şadiye Hanım'ı bir gülme krizi tutmuş. Kriz deli Sadullah'a geçmiş. Şadiye Hanım yukarıdan kahkahalar atarken, deli Sadullah altta kıkır kıkır kıkır derken iş bitmiş, cam silinmiş. Şadiye Hanım'ın son sözü, doydun mu baka baka demek olmuş. Deli Sadullah da başını hı anlamında sallamış. Sonra Sadullah kahveye varmış, başlamış Şadiye Hanım'ın çamaşırlarını anlatmaya. Ki ha ha ha, hi hi hi, kimse de kızmamış deli Sadullah'a. Ulan niye baktın kadının orasına burasına diye. Niye kızmamışlar? Çünkü Sadullah mahallenin gülü. Onun her yaptığı hoş görülür. Hem de Allah korusun, ya deli Sadullah bir gün kızıp da mahalleden çekip giderse, hani nerede deli, kolay mı bir deli bulmak? Yo yo, deli Sadullah hiç de ırz düşmanı falan değildir. O gün canı Şadiye Hanım'ı izlemek istemiştir, hepsi bu. Yoksa aradan bir gün geçse de Şadiye Hanım soru verse, yolda yakalayıp, hiç utanmadın mı dün sen beni pencerenin altından izlemeye dese, Sadullah şaşar da şaşar. 2,5 aklı 1,5'a iner. Yo ben bakmadım, ben yapmadım der. Dedikten sonra da başlar ki bir oynamaya, aman ne oynama. Hani türkülerde, şarkılarda ondan ona geçiyorlar, birinden birine. Adı da bir şey, işte bizim deli Sadullah da onun gibi yapar. Oyundan oyuna geçer. İzle ne derdin kalır, ne sıkıntın. Burnunu kaval gibi kullanır, çalar deli Sadullah. Göğsünü davul gibi kullanır. Parmaklarını koltuğunun altına koyup, kolunu kaldırıp indirerek öyle sesler çıkartır ki deli Sadullah, en deneyli efektçiler bile o sesleri bulup çıkaramazlar. En elektronik aygıtlarda. Maskeler takar Sadullah. Uydurma sakallar, bıyıklar takar, peruklar takar. Bir bakmışsınız büyük bir kumandan gibi her yanını konserve kapaklarından, gazoz kapaklarından madalyalarla doldurur. Yılda bir mi yoksa iki mi sinemaya gider Deli Sadullah. Ondan sonra filmdeki oğlan kesilir mahallenin başına. Bir de güzel sesi vardır Deli Sadullah'ın. Canı ister, gece yarısı bile elini kulağına atar. Mahallenin bekçisinin bile gülüdür bizim Sadullah. Hele bir gün görünmesin Sadullah. Hele bir gün sesi duyulmasın Sadullah'ın. Bizim Sadullah'ımız çok şükür hiç hastalanmaz. Ama hastalansa bile mahalledeki onca arabalar ne güne duruyor? Eczacı Metin bile yahu şu Sadullah'a bir ilacım nasip olmadı diyor. Yani ki ilacı da bedava Sadullah'ın.